Ayrım 3.
Herhalde ondan olacak. Ben evden alınıp götürüldükten sonra bir başka sıkı yönetim ekibi eve gelerek beni aramış. Annemin biraz önce subaylar aldı götürdü yanıtına da inanmayıp dolaplar ve yatak altları aranmış ve benim gözaltına alındığımı anlatmaya çalışan zavallı babam aramayı yöneten albay tarafından sertçe azarlanmış. Gözaltına alındıktan sonra da arandığım ve teslim olmam gerektiği günlerce radyo ve televizyonda ilan edilmez mi? Ben Yıldırım Bölge Cezaevinde radyo dinlerken arandığımı ve teslim olmazsam silah kullanılacağını dinler dinler gülerdim. Cezaevi bahçesinde toplanan kitaplara bakarken ne düşünüyordum biliyor musunuz? Başbakan Nihat Erim 12 Mart'tan önce sık sık Devrim dergisinin Ankara'da Adakale sokaktaki bürosuna gelir, Devrim'in başyazarı Doğan Avcıoğlu ile görüşürdü. 12 Mart muhtırası ile Süleyman Demirel hükümeti devrildiğinde Nihat Erim'in Devrim dergisi kitaplığında 3 kitabı vardı. Erim bunları Avcıoğlu'na vermişti. Erim başbakan olduktan sonra sık sık özel kalem müdürü Güner Öztek aracılığı ile Devrim dergisini arar ve Erim'in kitaplarını isterdi. Ben kitapların Erim'e verilmemesi görüşündeydim. Çünkü nasıl olsa Devrim dergisi Erim'in emrindeki sıkı yönetim tarafından aranacak ve kitaplara el konacaktı. Sıkı yönetim kitaplara el koyduğunda üzerinde Nihat Erim adı yazan kitapları bulur, kitaplar sıkı yönetim aracılığı ile nasıl olsa Erim'i bulurdu. Fakat özel kalem müdürüyle her gün telefon ediyordu. Sayın Başbakanımızın kitapları. Sonunda kitaplar Erim'e yollandı. Kitaplar yollandıktan birkaç gün sonra sıkı yönetim görevlileri Devrim dergisini arayarak ne kadar kitap, dergi ve dosya varsa alıp götürdüler. Ah bir de Erim'in kitaplarını götürselerdi. Olmadı işte. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler ya, inanmayın sakın. Bu Nihat Erim kaç kez gelip Devrim dergisinin acı kahvesini içmiştir ama başbakan olunca emrindeki sıkı yönetim ile Devrim dergisini basmış, derginin sahibi Cemal Reşit Eyüboğlu'nu, başyazarı Doğan Avcıoğlu'nu, yazı işleri müdürü Uluç Gürkan'ı gözaltına aldırmıştı. Gel zaman git zaman Nihat Erim bütün kitaplarını meclis kitaplığına bağışladı. 12 Mart dönemini yaşadıktan sonra belki de ne olur ne olmaz günün birinde benim evimi de basıp yasaklanmış sol yayın bulurlar diye düşünerek evinde tek kitap bırakmadı. Şimdi kitapsızdır. Yüz çiçek açsın, bin fikir yarışsın. Cezaevinde bazı gruplar birbirleriyle selamı sabahı kesmişlerdi. Görüşme hücrelerinde gelip giderken ya da banyoda birbirleriyle karşılaşsalar hiç bakmadan gelip geçerlerdi. Zaman zaman sorardık, yahu neden birbirinize düşman mısınız? Yanıt şöyle olurdu, bizim onlarla çelişkimiz burjuva ile proletarya çelişkisinden daha derindir. Al bakalım, çık işin içinden çıkabilirsen. Cezaevinde kendi içinde en tutarlı ve disiplinli kesim Doğu Perinçek'in önderliğindeki İhtilalci İşçi Köylü Partisi sanıklarıydı. Dev gençliler Perinçek grubunun kaldığı koğuşlara Pekin derlerdi. Onlar da dev gençlerin koğuşlarına Formoz adını takmışlardı. Şimdi pek eskisi gibi kullanılmıyor. 12 Mart tarihinden önce devrimcilerle el ele Milli Cephede sloganı sık sık tempo tutularak hep bir ağızdan söylenirdi. Söylenirdi ama cezaevinde bile devrimcileri bir arada görmek olanaksızdı. Oportunistler mahkemeye gidiyor. Oportunist dedikleri de Türkiye İşçi Partililerdi. 12 Mart öncesi Türkiye İşçi Partisi sağ kesim kadar bazı sol kesimlerin de saldırısına uğramıştı. Bu görüşler cezaevinde de geçerliliklerini korudu. Perinçek grubuyla dev gençlilerin en çok korktukları tehlike tek başlarına başka koğuşlara verilmeleriydi. Eğer bir dev gençli Perinçek grubunun koğuşuna düşerse artık yas tutardı. Çünkü aralarında hiçbir diyalog yoktu. Sanki başka başka dilleri konuşurlardı. En disiplinli grup Perinçek grubuydu demiştim. Gerçekten de öyleydi. Yemek yerler beraber, spor yaparlar beraber, çay içerler beraber, radyo dinlerler beraber. Aralarında benimsedikleri ilkeler de çok katıydı. Proletaryanın çelik disiplini. İkide bir de bu kavramdan söz edilirdi. Çelik disiplinin cezaevinde uygulanış biçimi nasıl olmalıydı? Cezaevi yöntemiyle uzlaşmamak. Bu doğru. Sonra örneğin cezaevi içinde paranın kullanılmasına özen göstermek. Peki nasıl? Şöyle. Her tutuklu ancak haftada 50 lira harcayabilirdi. Aileler görüşme günü cezaevi müdürlüğüne para yatırırlar, onlar da hafta başlarında bu paralardan 50'şer lira dağıtırlardı. Bazı sanıklar yoksuldu, bunlara aileleri para gönderemezdi. Bunun için cezaevinde ortak harcama yöntemi benimsenmişti. Bütün paralar koğuş yöneticilerince toplanır, harcamaları onlar yapardı. Bu yönteme komin derlerdi. Kimse komin giderleri dışında özel harcama yapamazdı. Örneğin kantinden bir sigara alamazdı. Alsa bu tutum ayıplanırdı, kınanırdı. İhtilalci işçi köylü grubu bu 50 liranın tümünü harcamadı. Disiplin gereği bu paralardan adam başına ancak 10-15 lirası harcanır, gerisi saklanırdı. Saklanan paralar sanıklara kalsa iyi. Cezaevi yönetimi hangi koğuşa kaç lira para yatırıldığını bilirdi. Bütün harcamalar kantinde yapıldığı için de harcama tutarı bilinirdi. Bu hesabı yapan cezaevi yöneticileri 15 günde bir koğuşları basarak biriktirilen paralara el koyarlardı. Oysa bu paralar sanıkların her gün süt içmeleri için harcanabilirdi. Fakat öylesine bir katılık hüküm sürüyordu ki bu görüşleri savunanlar hemencecik küçük burjuva eğilimleri ağır basmakla suçlanıveriyordu. Oysa cezaevinde bir sınıfsal değerlendirme yapılsa tutukluların büyük çoğunluğunun küçük burjuva kökenli aydınlar olduğu anlaşılırdı. Gerekli gıda alınmadığı için diş çürümelerine rastlandı. Mide ülserleri birbirini izledi. Fakat küçük burjuva eğilimlerinin ortaya çıkmaması için herkes dişini sıkıyordu. Herhalde bu nedenle birçoğunun dişi çürüyüp gidiyordu. Cezaevinde en büyük dostumuz radyoydu. Bazı keskin arkadaşlar sosyalist ülke radyolarını dinlerlerdi. Dinlemekle kalınsa iyi, belki can sıkıntısından bu radyolarda ilginç buldukları konuşmaları daktiloyla çoğaltır, öteki koğuşlara yollarlardı. Dış radyoları dinlemek gerçekten yararlı oluyordu. Türkiye'de olup bitenleri bazen BBC, bazen Paris Radyosu, zaman zaman da Bükreş, Sofya radyolarından izleyebiliyorduk. Örneğin, Sofya'ya kaçırılan uçağın içinde bir kor generalin olduğunu, o günlerde hiçbir Türk gazetesi yazamadı. Bunu Sofya Radyosu'ndan öğrendik. İyi ama bazı genel ideolojik konuşmaları daktilo ile çoğaltılması neye yarıyordu? Belki bu yolla bazı arkadaşlar ideolojik eksikliklerini tamamlıyorlardı ama bundan en çok cezaevi yönetimi yararlanıyordu. Önce radyolar toplandı, sonra da daktilolara el kondu. Olsun ne çıkar, proletaryanın çelik disiplini var ya, bizler de proletarya, hepimiz bu disipline uyuyoruz. İhtilalci İşçi Köylü Partisi sanıkları ellerine bir kitap geçirdiler mi, hep birlikte okurlar, notlar alırlar ve tartışırlardı. İdeolojik bağnazlıkları olmayanlar da bunları uzaktan izleyip toplu namaz başladı derlerdi. Perinçek grubunun toplu olarak kitap okumasına öteki gruplar toplu namaz adını takmışlardı. Bizler cezaevinin bahçesine bakan dış B koğuşunda kalırdık. Profesör Mümtaz Soysal, Profesör Uğur Alacakaptan, Sol Yayınları sahibi Muzaffer Erdost, ben bir ara bu koğuşta beraber kalmıştık. Makine Yüksek Mühendisi Kaya Güvenç, Devgenç Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi son sınıf öğrencisi Atilla Sarp ile birlikte koğuşun önündeki bir küçük toprak şeridine menekşe dikmek istediler. Bunun için cezaevi müdürü Albay Kemal Saldıraner'den izin istedi. Saldıraner menekşeleri bir süre gözaltına alıp içlerinde Moskov tohumu olup olmadığını saptadıktan sonra dikime izin verdi. Atilla Sarp ve Kaya Güvenç binbir özenle menekşeleri dikip suladılar. Perinçek grubu menekşe dikilen bu yerin bulunduğu ön bahçede havalandırmaya çıkardı. Çıkar çıkmaz ne görsünler, bahçeye menekşe dikilmiş. Kim dikmiş? Tutuklular. İşte teslimiyetçilik. İçeriye haber yollandı. Bu menekşeler kalksın. Yanıt verildi. Kalkmayacak. Direnildi. Kalkacak. Sonra çözüm yolu bulundu. Bir kağıda Mao'nun bir sözü yazılarak İhtilalci İşçi Köylü Partisi sanıklarına gönderildi. Yüz çiçek açsın, bin fikir yarışsın. Tartışma da böylece kapanmış oldu. Kahve nasıl pişirilir? Sıkı yönetimde görülen davalara cezaevinde çeşitli adlar verilmişti. Örneğin Şafakçılar, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi sanıklarının ortak adıydı. Devgenç davasında ise her sol kesimin başka adı vardı. Deniz Gezmiş'in siyasal eylemlerini benimsemiş olanlara da Bahriyeliler denirdi. bir de doktorcular vardı. Doktorcular, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın görüşlerini benimseyenlerdi. Bunlara bir ikinci ad daha bulundu, Jivago grubu. Jivago adı, ünlü Sovyet yazarı Pasternak'ın romanından alınmıştı. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın görüşlerinden yana olanlara Doktor Jivago'cular da denilirdi. Cepheciler Mahir Çayan ve arkadaşlarından yana olanların adıydı. Şafakçılarla doktorcular birbirlerine iyice karşıydılar. Bahriyeliler ile cepheciler de pek birbirlerini tutmazlardı. Bir de Mihriciler vardı. Mihrici, Mihri Belli'nin siyasal doğrultusunu uygun bulanlardı. Bunlara cezaevinde bir ad daha bulundu. Mihriban grubu. Mihriban Sultan'a aşık yedi genç. Bu adla nitelenenlere bu şiirden dizeler okunarak sataşırlardı. Bir de tekerleme bulunmuştu. Mihriban grubunun baş ağrısı migren, ilacı migrifen. Şafak, İhtilalci İşçi Köylü Partisi sanıklarının 12 Mart döneminde çıkardıkları bir gazetenin adıydı. Öteki gruplar şafakçılara takılıp dururlardı. Şafak'ın çeşitli sınıfsal kesitler için yayınları vardır. Örneğin çocuklar için Şafak, Müşfik, iş adamları için Şafak, Teşvik, trafik polisleri için Şafak, Kavşak. Bazı sözcüklerin türetilmesiyle buna benzer şakalar dillerde dolaşıp dururdu. Cezaevinde siyasal nitelikte suçlar dışında adi suçtan tutuklananlar da vardı. Bunlara lümpen denirdi. Bunlar askerlik görevlerini yaparken suç işleyenlerdi. Bunların ünlüleri İdamlık Süleyman, Kilisli Remzi, Kürt Cello ve Serseri Ahmet'ti. Bunlardan bazıları cezaevi ile anlaşıp ispiyon yaparlar, yani cezaevi yönetimine gizli haber ulaştırırlardı. İdamlık Süleyman bunlardan biriydi. Zavallının parası pulu yoktu. Eşi, dostu, akrabası da yoktu. Üstelik her gün asıldım asılacağım diye korku içinde yaşardı. İdamlık Süleyman'ın adı cezaevinde İspiyon Süleyman olarak değiştirildi. Cezaevi müdürü Saldıraner, Süleyman'a ara sıra para verip, bunun karşılığında kim kimle yakınlık kuruyor, kim cezaevi yönetimine karşı gibi konularda haber alırdı. İdamlık Süleyman bir gün beni ve Uğur Alaca Kaptan'ı da ihbar etti. Suçumuz oldukça büyüktü. Kaçak kahve pişiriyorduk. Alaca Kaptan kahveye çok düşkündü. Tutuklanır tutuklanmaz bütün derdi sabah bir fincan kahve içememekti. Bizler de düşündük taşındık, Alaca Kaptan'ın kahvesine bir çare bulduk. Şöyle, içeride su ısıtmak olanağı yoktu. İspirto ve gaz ocağı gibi araçların cezaevine sokulması yasaktı. Üstelik kahve almak da yasaktı. Peki biz kahveyi nasıl yaptık? Önce dev genç sanıkları elektrikli tıraş makinelerinden birinin fişini iki çiviye bağlıyorlar. Bunlar kolaylıkla elektrik iletince oldu mu size elektrikli ocak. Bunun adı ısıtıcı. Isıtıcı gizli bir yerde saklanır, öyle ki hiçbir zaman aramalarda ele geçmezdi. Çocuklar emin yerdir diye ısıtıcıyı Alaca Kaptan ile benim yattığım ranzanın yanında bir yere yerleştirdiler. Bir plastik sürahi bulduk, içine su doldurup ısıtıcıyı içine sarkıttık mı su 2-3 dakika sonra fıkır fıkır kaynıyor. Bir de süt şişesi bulduk. İçeride süt şişesi tutmak da yasaktı. Gelen dolu süt şişelerini geri verirken bir tanesinin kırıldığını söylemiş, böylece bir süt şişesi sahibi olmuştuk. Süt şişesini bu plastik sürahinin içine sokup şişeye de kahve koyunca mis gibi kahve elde ediyorduk. Kahveyi içeriye sokan da içeride casus amca olarak bilinen bir sanıktı. Casus amca, sosyalist ülkelerin birindeki elçiliğimizde memur olarak çalışırken casusluk yaptığı gerekçesiyle önce demokratik işkence yöntemlerinden geçirilmiş, sonra da cezaevine atılmış, neşeli ve eğlenceli bir yurttaşımızdı. Casus amcanın duruşmaları Genelkurmay Mahkemesi'ndeydi. Casus amca, Genelkurmay Mahkemesi'ne girmeden önce paltosunu vestiyere asar. Casus amcanın eşi de vestiyerdeki paltonun gizli bir yerine 100 gramlık bir kahve bırakırdı. Casus amca herhangi bir ideolojik suç sanığı olmadığından cezaevine girişte çıkışta üstü başı pek aranmazdı. Vestiyerdeki paltosunu alıp giyen casus amca 100 gramlık kahveyi de içeriye sokuverdi. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır ya, alaca kaptan tahliye olduktan sonra casus amcanın davasını üzerine aldı. Birkaç oturum sonra casus amca tahliye oluverdi. Neyse, sözü uzattık. İdamlık Süleyman bir gün bizim kahve pişirdiğimizi gördü. Ertesi sabah Süleyman doktora çıktı. Süleyman'ın doktora gitmesi, rapor vermesi demektir. Biraz sonra koğuş basıldı. Assubay sadece alaca kaptan ile benim ranzayı aradı ve ısıtıcıyı eliyle koyduğu gibi buldu çıkardı. Assubay, ne bu deyince güldük. Ne yapalım? Nerelere sızmışlar? Türkiye İşçi Partisi yöneticileri Ankara 3 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanıyorlardı. Yani Mümtaz Soysal'ı mahkum eden mahkemede. Başkan Piyade Kıdemli Albay İzzettin Avlar, duruşma yargıcı Yarbay Süha Umurhan, üye yargıç Binbaşı Tahsin Özer. Sonradan yargıç Yarbay Süha Umurhan ayrıldı. Tahsin Özer duruşma yargıcı oldu. Yargıç Yüzbaşı Fuat Kaylan da üyeliğe getirildi. Mahkumiyet hükmünü Avlar, Özer, Kaylan verdi. Türkiye İşçi Partisi yöneticileri, başta Genel Başkan Behice Boran olmak üzere, yiğitçe savunmalar yaptılar. Tip yöneticileriyle koğuşlarımız ayrıydı. Birkaç kez sıkı yönetim mahkemelerinin bulunduğu, askeri veteriner okulunun gazino adı verilen bekleme odasında karşılaştık. Kelepçelerimiz çözülürken, ayaküstü birbirimizi yüreklendirici sözler söyledik. Yakında çıkarsınız. Yok canım, bir 15 yılımız var. Ama savcınız biraz yumuşak, bizimkine baksanıza. Birkaç duruşmadan sonra siz çıkarsınız. Tip davasını açan savcının adı Mustafa Denizli'ydi. Gerçekten yumuşak bir adamdı. Tip yöneticileriyle fırsat buldukça konuşmak ister, bu davalarda bulunmaktan üzüntü duyduğunu da söylerdi. Askeri savcı Denizli, duruşmalar sürerken bir kalp krizi sonunda ölünce yerini sıkı yönetim başsavcısı askeri yargıç İlhan Şenel aldı. Tip yöneticilerinin tutuklanmalarına bir askeri yargıç karşı çıkmıştı. Besim Doğuşlu adlı bir askeri yargıç, o günlerin havası içinde hemencecik görevinden alınıp bir başka göreve verildi. Duruşmalar sürerken mahkeme tip yöneticilerinin salıverilmelerine karar verdi. Askeri savcı Mustafa Denizli salıverilme kararına karşı çıkmamıştı. Fakat orada ne oldu bilinmez, aynı sanıklar aynı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı. Bu kez savcı Mustafa Denizli değil, İlhan Şenel'di. Duruşma yargıcı Süha Umurhan yerine de Tahsin Özer gelmiş, Fuat Kaylan da kurula yeni katılmıştı. Tip yöneticileri ikinci kez tutuklandıkları gün biz Uğur Alaca Kaptan ile birlikte bir nolu mahkemede yargılanıyorduk. Haberi avukatlarımdan biri olan Yıldırım Pekkan'dan aldım. Pekkan hem benim hem de tip yöneticilerinden Adil Özkol'un avukatıydı. Duruşma bittiğinde soluk soluğa geldi. Adilleri yeniden tutukladılar. Ellerime kelepçe takılıp mahkemeden çıkartılırken Adil Özkol'u Sadun Aren'i gördüm. Adil gülerek selam verdi. Gazinoya geldiğimde Doğu Perinçek ile karşılaştım. O da yakalanıp tutuklanmıştı. Doğu Perinçek, Adil Özkol ve ben liseden yakın arkadaştık. Şimdi üçümüz de Türk Ceza Yasası'nın 141 ve 142. maddelerinden tutukluyduk. Kendi kendime güldüm. Lise öğrencisi olduğumuz yıllarda hep beraber kahramanlık günleri düzenlerdik. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Kahramanlık günleri çok gerilerde kalmıştı. Akınlarda çocuklar gibi şen olanlarda. Şimdi bileklerimizde kelepçe, devletin temeline dinamit koymak biçiminde kısaca özetlenen suçlardan ötürü tutukluyduk. Yani demek Doğu, Adil ve ben söz gelişi sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini kuruvermiştik kaş ile göz arasında. Allah Allah! Sıkı yönetim davalarındaki iddiaları duydukça, okudukça, yahu amma da sağlam sınıfmış bu burjuva sınıfı. Önüne gelen bu sınıf üzerinde hakimiyet kuruyor, yine de bu sınıfa bir şeyler olmuyor diye gülüşürdük. Bu da bir cezaevi öğrencisiydi. Şu burjuva sınıfı üzerinde kimler egemenlik kurmamıştı? Ortaokul öğrencileri, albaylar, sendikacılar, generaller, genç kızlar, öğretmenler, işçiler, köylüler. Sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde hakimiyetine veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya, veya memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye. Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tayir, tebdil ve ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görevini yapmaktan mene cebren teşebbüs edenler. Bu suçların cezaları ne kadar? İdam cezasından başlıyor, 20 yıl, 15 yıl öyle uzayıp gidiyor. Biz bu cezalara bankaların ikramiye dağıtırken milyon yağmuru dedikleri gibi ceza yağmuru derdik. Sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurarsan cezan da bu. Tahakküm kurmayacaksın, kurarsan alacaksın cezayı. Cezalara baksanıza, ölüm cezası 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl aşağı kurtarmıyor mübarek. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran ne yapmış? Sınıf tahakkümü kurmuş. Emekli Kor General Cemal Madanoğlu ne yapmış? O da sınıf tahakkümü kurmuş. Sol yayınları sahibi Muzaffer Erdost'un suçu ne? Sınıf tahakkümü kurmak. Ya Türkiye Öğretmenler Sendikası Başkanı Fakir Baykurt'un suçu? O da sınıf tahakkümü kurmak. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mümtaz Soysal ne yapmış? O da durup dururken sınıf tahakkümü kurmuş. Peki Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Uğur Alacakaptan? Efendim, o da sınıf tahakkümü kuran örgütlere anayasayı ihlal ederek yol göstermiş. Tahakküm aşağı, tahakküm yukarı. Türkiye İşçi Partisi yöneticileri İkinci kez tutuklandıktan sonra sınıf tahakkümü kurmak suçundan 10'ar 15'er yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar. Böylece parlamentoya girme olanağını elde eden tek sosyalist partinin yöneticileri ağır hapis cezaları almış oldular. Şu işe bakın ki aynı günlerde 1402 sayılı sıkı yönetim mahkemesi Türkiye İşçi Partisi'nin yaptığı başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nce iptal ediliyordu. Aynı Anayasa Mahkemesi, aynı Türkiye İşçi Partisi'ni bu kararından 2-3 ay önce bölücülük suçundan kapatıyor, bir süre sonra aynı partinin kapatılmadan önce verdiği dilekçeyle sıkı yönetim yasasını iptal ediyordu. Tip yöneticileri, içinde bunların suçlu olduğunu sokaktaki adam da biliyordu sözlerinin yer aldığı bir gerekçeyle mahkum edildiler. Kararın altında Piyade Albay İzzettin Avlar, Yargıç Binbaşı Tahsin Özer ve Üye Yargıç Yüzbaşı Fuat Kaylan'ın imzaları vardı. Bu karardan sonra tip yöneticilerini mahkum eden mahkeme üyesi Yargıç Binbaşı Tahsin Özer, Genelkurmay Mahkemesi savcılığına atandı. Tahsin Özer, Mustafa Bürke adlı bir generalin duruşmasında General Bürke'nin bir yabancı şirketten kazanç sağladığını ileri süren iddianamesini okuduktan sonra generalden şu karşılığı aldı. Komünistler silahlı kuvvetleri yıpratmak için bu davayı açtılar. Davayı açan savcı Tahsin Özer, generale bu sözlerin ne anlama geldiğini sorduğunda, "Şu komünistler nerelere kadar sızıyorlar, baksanıza," dedi. Çelikbaş'ın telgrafı. Fethi Çelikbaş'ı tanır mısınız? Tanırsınız, tanırsınız. Çelikbaş politikada demirbaştır. 20-25 yıldır çok partili yaşamımızın birçok partisinde ayrı ayrı boy göstermiş olan Çelikbaş bir ara kafasını bizim davaya da sokmuştu. Sokmuş ve hak ettiği karşılığı da alıp gitmişti. Uğur Alacakaptan ile birlikte yargılanırken en büyük suçlarımızdan biri anayasaya saygı yürüyüşü düzenlemekti. Bizler anayasaya saygı yürüyüşü düzenlemekle anayasayı çiğnemiştik. Yürüyüş Ankara Hukuk Fakültesi önünde başlamıştı. Anıtkabir'de son bulmuştu. Bizim suçumuz anayasanın Cebeci ile Tandoğan alanı arasındaki bölümünü çiğnemekti. Neyse, gelelim Çelikbaş'a. Profesör Çelikbaş, profesör dediysek kitabı teksiri var sanmayın. Üstadın yayınlanmış bir tek kitabı bile yoktur. Bir makale yayınlayarak profesör olmuştur o tarihte. Allah gecinden versin, Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'ymış. Çelikbaş bu yürüyüşe katılmış mı? Yok canım, katılmamış. Ne yapmış ya? Yürüyüşün gazetelerde resimlerini görmüş. Bu resimlerin birinde bir kısım öğrenci halklara kardeşlik yazılı bir döviz taşıyormuş. Çelikbaş bu resmi görünce hemen Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Uğur Alacakaptan'a bir telgraf çekmiş ve olayı kınamış. Ne var bunda diyeceksiniz. demeyin. Bu politika demirbaşı Uğur Alacakaptan sıkı yönetim mahkemesine düşünce yememiş içmemiş savcılığa başvurmuş ve kendisine neden Alacakaptan'ın yanıt vermediğini sormuş. Yok, bu kadarı olmaz demeyin sakın. Haydi Çelikbaş askeri savcılığa başvurdu. Savcılığın bunu ciddiye alıp mahkemeye getirmesine ne gerek var? Var efendim. Anayasa ihlal edilmiş. Anayasa ihlal edilirse suç büyük. Gerçi o günlerde anayasa silah yoluyla tayir, tebdil ve ilga edilmekteydi ama ne yaparsınız ki kör bulduğunu dövüyordu. Anayasa çiğnenmişse, değiştirilmişse Cebeci'den Tandoğan alanına yürünerek çiğnenmişti. Demirel 12 Mart muhtırasıyla birlikte o pek ünlü şapkasını alıp gittiğinden sokaklar yürümekle aşınmaz da diyemiyorduk. Çelik başta bizi sıkıştırmıştı hani. Alacakaptan'ın bu suçu hiç bağışlanmaz. Koskoca Fethi Çelikbaş telgraf çekiyor, ona yanıt vermiyor. Hani özel ulak mektuplar olur ya, bu Çelikbaş da sıkı yönetim eliyle telgrafına karşılık alacak. İnadı inat, ne yapacaksınız? Duruşmaya geldi. Askeri savcı Mustafa Akın durumdan çok hoşnuttu. Bu kez sahaya büyük devlet adamı Çelikbaş'la takviyeli olarak çıkmıştı. Kürsünün üzerinden zafer kazanmış komutan gibi bakıyor ve bakışlarıyla yedim sizi diyordu sanki. Savcı Mustafa Akın ile aylarca karşı karşıya durduk. Duruşma sözcüğü buradan geliyor herhalde. O durdu, ben durdum, öteki sanıklar durdu. Böylece duruşmuş olduk. Savcı konuşurken zaman zaman içimden gülmek gelirdi. Esas hakkındaki iddiasını okurken ceza yasasının 311 ve 312. maddeleri birbirine karıştırıldı. Bu maddeler birbirlerine çok benzer. Savcı birinin gerekçesini söyleyip öteki maddeden cezalandırılmamızı istedi. Bu duruşmada da ünlü Fransız bilim adamı Duverger'in kullandığı proleter uluslar kavramından hareket ederek komünizm propagandası yaptığımı kanıtlamaya çalıştı. Bir başka duruşmada da Atatürk'ün Sovyet diplomatı Arolov'a söylediklerini suç sayıp cezalandırılmamı istemişti. Ben savcıdan çok hoşnuttum. Soldan sağa, sağdan sola, salla bayrağı düşman üstüne türküsünden komünizm propagandası sonucu çıkarması da savcının yeteneklerini kanıtlayarak başlı başına bir doyurucu örnekti. Böyle bir savcı bakalım Çelikbaş gibi dört başı mamur devlet adamını hangi suçun kanıtlanması için kullanacaktı? Duruşma yargıcı Yarbay Saadet'in üçüncü oğlu bir ara izin yapıyordu. Çelikbaş'ın tanıklığı da aksilik bu ya, işte o günlere rastladı. Savcı söz alarak konuştu. Efendim, sayın tanık Profesör Fethi Çelikbaş'ın dosyada mevcut bir müracaatı var. Duruşmayı yöneten hava yargıç binbaşı Ferhat Oltulu savcının sözünü kesti. Evet, okuduk, okuduk. Bir şey anlamadık. Efendim, izah edeyim. Edin. Sayın Profesör, anayasaya saygı yürüyüşü sırasında yargıç Ferhat Oltulu yürüyüşe katılmış mı? Hayır. Peki ne işi var bu dosyada? İzah ediyorum efendim. Profesör o tarihte Güven Partisi İstanbul İl Başkanı'ymış. Ne olmuş? Telgraf çekmiş. Ferhat Oltulu bu kez yerinde kabineye alınacak bakan gibi sabırsızlıkla bekleyen Çelikbaş'a dönüp sordu. Siz savcılığa başvurmuşsunuz. Demişsiniz ki ben Alacakaptan'a telgraf çekip onu kınadım. Ne olmuş kınadıysanız? Çelikbaş, kınadım efendim. Çünkü halklara özgürlük, kardeşlik gibi sloganlar kullanılmıştı. Oltulu, bunları Alacakaptan mı söylüyordu? Hayır. Öyleyse Ferhat Oltulu bu kez Alacakaptan'a dönüp sordu. Bir diyeceğiniz var mı? Böyle diyorlar. Uğur Alacakaptan'ın yanıtı Çelikbaş'ın pembe yanaklarını mosmor etmeye yetmişti. Yanıt şöyleydi. Anayasaya saygı yürüyüşümden sonra birçok kimseden övgü ve yergi mektupları aldım. Çoğuna cevap vermedim. İşte o günlerde bir zarf aldım. Zarfı açınca içinden affedersiniz dışkı çıktı, yani insan pisliği çıktı. Alacakaptan Çelikbaş'a dönerek bu dışkıya da cevap vermedim, Çelikbaş'a da. Çelikbaş yerinde bir adım atmıştı ki Alacakaptan yeniden söz aldı. Tanık profesörün siyasi hayatı çok dalgalı geçmiştir. Belki yarın bakan olmak için halklara özgürlük sloganını ilke yapan siyasi partilere de girebilir. Bunu bildiğim için kendisini ciddiye almadım. Bir de bu nedenle telgrafına cevap vermedim. Çelikbaş bu konuşmanın altında kalmazdı. Ağzından birkaç anlamsız söz çıktıktan sonra tam komünizm diye başlayan gündem dışı bir konuşmaya hazırlanıyordu ki sıkı yönetim mahkemesi yargıcından hiç ummadığı bir karşılık aldı. Çık dışarı çık. Çelik baş şaşırmıştı. Yargıç oltulu bağırıyordu. Meclis değil burası, çık dışarı. Ve Çelik baş, yüzü mosmor, başı önünde, kös kös mahkemeden dışarı çıktı. Herhalde çıkarken, Allah Allah, burası sıkı yönetim mahkemesi değil miydi yoksa diye söylenmiştir. Telgrafın karşılığını geç de olsa almıştı. Yanlışlığın düzeltilmesi. 12 Mart muhtırası özüyle sözü arasında çelişkiyle ortaya çıktı. Muhtıra parlamento ve hükümet ikilisini suçluyordu. Bu ikili cumhuriyetin geleceğini ağır bir tehlike içine düşürmekle suçlanıyordu. Muhtıra kime verilmiştir? Bu soru 12 Mart dönemi boyunca soruldu. Ben de kendi kendime sordum. Örneğin bana verilmemişti. İlhan Selçuk'a, Çetin Altan'a, İlhami Soysal'a, Altan Öymen'e, Doğan Avcıoğlu'na da verilmemişti. Alan belli, veren belli. Alan razı, veren razı. Bize ne? Muhtıra verilir verilmez cumhuriyetin geleceği ağır tehlike içine düşürülmekle suçlanan Başbakan Süleyman Demirel ünlü şapkasını alarak hükümetten ayrıldı. 3 gün geçmemişti ki silahlı kuvvetlerden bazı general ve albaylar emekliye sevk ediliverdi. Hem kimin imzasıyla? Cumhuriyetin geleceğini ağır bir tehlike içine düşürmekle suçlanan Başbakan Demirel'in imzasıyla. Olur mu olur, burası Türkiye. Emekli edilenler arasında benim tanıdığım bir general vardı. Kara Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanı Tümgeneral Celil Gürkan, emeklilik işlemini duyar duymaz General Gürkan'ın Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine gittim. Tam apartmanın karşısına adımımı atmıştım ki şırak diye bir flaş patladı. Anladım, Celil Paşa'ya gelip gidenlerin fotoğraflarını çekip bunlardan ileride bir albüm yapacaklardı. Geçmiş olsun paşam, nedir bu? Paşa anlatıyor. İlginç, çok ilginç. İlgiyle dinliyorum. Konuşmanın sonunda Danıştay'a başvurmayı kararlaştırıyoruz. Dilekçeyi ben yazacağım. Emeklilik nedenini bildirdiler mi? Bildirmişler. Disiplinsizlik. Koskoca bir tümgeneral nasıl disiplinsiz olur? Eğer suç işlemişse tutuklayın. İşlememişse bu emeklilik işleminin anlamı nedir? Peki hangi yasayı uygulamışlar? 1960 devriminden sonradan adlarına Emin Su denilen subayların emekliliği için hazırlanmış yasayı. Oysa 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası var. Uygulanacaksa bu yasanın uygulanması gerekir. Ertesi gün çalışmaya başladım. 10-15 sayfalık bir Danıştay dilekçesi hazırladım. Dilekçe Danıştay'a verildi. Danıştay 10. Dairesi işi incelemeye başladı. O sıralar Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmac'ın bu dava için Danıştay'a baskı yaptığı söylenmişti. Kimlerle konuşmuştu pek açıkça bilinmiyordu ama orada bazı baskılar olduğu belliydi. Danıştay dava ile ilgili olarak görevsizlik kararı verdi. Karar çok ilginçti. Anayasa değişiklikleri arasında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kuruluşu ile ilgili anayasa maddesi de yer almaktaydı. Öyleyse bu mahkeme kurulacağına göre Danıştay'ın askerlerle ilgili bir işlemi karara bağlaması doğru olmazdı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuş muydu? Hayır. Yeri yurdu var mıydı? Yoktu. Peki olmayan bir mahkemeye nasıl olur da dava gönderilirdi? İki Danıştay üyesi bu kanıda oldukları için görevsizlik kararına muhalefet şerhi koymuşlardı. Dava 5 general ve 9 albay için açılmıştı. Dilekçeler aynıydı. Aynı görevsizlik kararı 5 general ve 9 albaya da yollandı. Muhalefet şerhi biri kadın biri erkek iki Danıştay üyesince yazılmıştı. Bu üyelerden Yeredoğu Kişioğlu nedense bilinmez Tümgeneral Celil Gürkan ile ilgili kararda yazdığı muhalefet şerhinden sonradan vazgeçmiş ve karardaki imzası jiletle kazınmıştı. Öteki kararlardaki imzalar kazınmadığı için aynı konuda bu Danıştay üyesi hem görevsizlik kararına imza atmış oluyor hem de görevsizlik kararına karşı yazılan muhalefet şerhine imzasını koyuyordu. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulduktan sonra bu davanın incelenmesine sıra geldi. Mahkeme açılan davayı oy birliğiyle reddetmişti. Red gerekçesi ise çok ilginçti. Bu general ve albaylar 12 Mart günü toplanan Yüksek Komuta Konseyi kararı gereğince emekli olmuşlardı. Bu nedenle davanın reddine. İşin garibi şu ki Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası'nda Yüksek Komuta Konseyi adıyla bir kuruluş, bir makam ya da komutanlık yoktu. Konsey, 12 Mart günlerinde kurulmuş, yasa dışı ve hiçbir yasal yetkisi bulunmayan gelip geçici bir cuntaydı. Fakat güçlü bir cuntaydı. Çünkü 12 Mart rejimi bu cunta tarafından yönetilmekteydi. Şimdi olayların akışına bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri, parlamento ve hükümeti Cumhuriyet'in geleceğini ağır bir tehlikeye düşürmekle suçluyor. Sonra da suçlanan bu hükümetin imzasıyla Silahlı Kuvvetlerin kilit yerlerindeki general ve albayları emekliye sevk ediyordu. İşin iç yüzünü araştırırsanız bütün bunların nedenleri çok açıktır ama ille de hukuk devleti kavramına sarılmak yok mu? Terslik buradan doğuyor işte. 12 Mart muhtırası bir askeri darbe başlatmıştır. Bu tarihten sonra rejimin niteliği değişmiştir artık. Hukuk devleti de ortadan kaldırılmıştır. Bunun için yapılan edilenler hep kuvvete dayanır. Kuvvetin başladığı yerde ise hukuk yoktur. Böyle söyleseler ya, gariplik şurada. Muhtıranın suçladığı parlamento ve hükümet, bu muhtıraya imza atan 4 general ile birlikte, bu muhtırada adları geçmeyen, adresleri verilmeyen kişilere karşı amansız bir savaş açtılar. Milli birlik ve beraberlik ruhu muhtırada suçlayan ile suçlanan arasında doğdu. Bizler de devrimciler el ele milli cephede sloganına sarıldığımız için bütün sol cümbür cemaat cezaevlerine doldurulduk. Gözaltına alındığım gün evden aradıklarını duyar duymaz teslim olmak için çalmadığım kapı kalmadı. Sonunda kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanınca cezaevinden bir tahliye dilekçesi yazarak bu çelişkiyi belirttim. Sonra ceza yargılaması hukukunda yer alan bir maddeye yollama yaptım. Eğer suç devlet ve hükümet nüfuzunu kıran suçlardan sayılırsa sanık tutuklanabilir. Ben de saf saf diyorum ki suç işlenmişse Demirel hükümeti zamanında işlenmiştir. Demirel hükümetinin bu muhtıranın kaynaklık ettiği rejim açısından nüfuzu yoktur ki 4 general tarafından devrilmiştir. Bu nedenlerle bu madde fıkrasının da uygulanması olanaksızdır. Hemen cevap geldi. Reddine, tutukluluk halinin devamına. Bu çelişkiyi en güzel vurgulayan Doktor Çağlar Kırçak'tır. Diyarbakır Tıp Fakültesi öğretim üyesiyken gözaltına alınan Doktor Kırçak, Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığına şöyle bir dilekçe yazar. Anladığım kadarıyla muhtıra hükümet ve parlamentoyu suçlamaktadır. Hükümet Başkanı Süleyman Demirel'dir. Bu muhtıra bana verilmemiştir. Ancak Süleyman Demirel dışarıda, ben ise içerideyim. Doktor Çağlar Kırçak'ın dilekçesi şöyle son buluyordu. En kısa zamanda bu yanlışlığın tahsihi. Bu yanlışlık Demirel açısından bugüne kadar düzeltilmiş değildir. Belki gün olur düzeltilir. Muhtıra küfretti komutanım. Sıkı yönetim mahkemelerinde tanıklar nedense hep adlarına ülkücü denilen öğrenciler arasından seçilirdi. Savcı Abdülbaki Tuğ, yargıç da Albay Saadettin üçüncü oğlu olunca milli birlik ve beraberlik ruhu mahkeme salonlarından koridorlara kadar taşıyordu. Öyle ya, savcı ülkücü, yargıç ülkücü, tanıklar da ülkücü. Tanık sadece gördüğü olayları anlatır, yorum yapamaz. Hukuk fakültelerinde bizlere hep böyle öğretildi. Sıkı yönetim mahkemelerinde anladım ki bizlere öğretilenler yanlışmış. Ülkücü tanık mahkeme önüne geliyor, yemin ettikten sonra başlıyor. Ben bir Türk milliyetçisi olarak, yargıç soruyor. Bu alaca kaptan ile mumcu fakültede komünist olarak mı tanınırdı? Evet efendim. Tamam, komünistliğimiz ülkücü tanıkların bilir kişiliği ile hemen oracıkta kanıtlanmış olurdu. Bundan sonra savun bakalım kendini savunabilirsen. Koskoca ülkücü gelmiş, komünist olup olmadığını saptayıvermişti. Birkaç kez Profesör Uğur Alacakaptan ile kalkıp sorduk. Bunlar bilir kişi midir? Cevap duruşma yargıcı Saadettin üçüncü oğlundan gelirdi. Otur yerine. İstersen oturma. Oturmazsan hemen arkanda bekleyen nöbetçiler ellerindeki otomatik tüfekle nazikçe oturmamızı sağlardı. Devgenç davasına tanık olarak bir ülkücü çağrılmıştı. Ülkücü öğrenci salona girmeden kapı aralığından sanık sandalyelerinden gördüğü Devgenç eski başkanlarından Atilla Sarp ve aynı örgütün genel sekreterlerinden Ruhi Koç'a mahalle çocuklarının sık sık başvurduğu bir el hareketiyle siyasal eleştiride bulunmuştu. Tanık bu el işaretiyle görüşünü bitirdikten sonra ifade verip salondan uzaklaşıyordu ki Atilla Sarp söz istedi. Mahkeme başkanı Ali Elverdi ilkilmişti. Duruşma yargıcı Albay Mehmet Turan, Atilla Sarp'a söz verdi. Sarp ağır ağır mikrofona yaklaştı. Olanca kibarlığı ile sözüne başladı. Biz burada eylemlerimizin hesabını veriyoruz. Savunmalarımızı yapıyoruz. El verdiği, sarba hak verdiğini belirten baş hareketleriyle konuşulanları onaylar gibi gözüküyordu. Atilla Sarp ağır ağır konuşmasını sürdürüyordu. Biraz önce dinlediğimiz tanık salona girerken bizlere bir el işareti yaparak burada tekrarından utandığım bir söz attı. Ali Elverdi kaşlarını çatıyordu. Sarp ağır ağır konuşuyordu. Bu işaretle bize hakaret ettiğini sanıyor. Mahkemenin bizi bu hakaretlerden koruması gerekir. Çünkü burada elimiz kolumuz bağlıdır. Elverdi yine hak veriyordu. Ne olduysa Atilla Sarp'ın son cümlesinde oldu. Atilla Sarp sözlerini bitirince Elverdi haykırarak yerinden fırladı. Defol, atın dışarı. Mahkeme başkanı Ali Elverdi'nin bas bas bağırmasına yol açan sözler şöyle bitmekteydi. Devrimciler zaman zaman düşebilirler. Fakat tarih göstermiştir ki devrimciler faşistlere işte böyle geçirmişlerdir. Atilla Sarp bu sözleri söylerken sol elini yumruk yapıp sağ elinin avucuyla yumruk yaptığı elinin yan tarafına baş parmak ile işaret parmağının birleştiği yere birkaç kez vuruyor ve bağırıyordu. Devrimciler faşistlere böyle geçirmişlerdir. Salonda bir Elverdi'nin bağırıp çağrışı, bir de Atilla Sarp'ın el şakırtıları duyuluyordu. İşte böyle geçirmişlerdir. Defol, atın şu komünisti, terbiyesiz. Atilla Sarp birkaç duruşmaya bu nedenle katılamadı. Katılamadı diyorum sözün gelişi, çünkü dev genç davası 256 kişilik olduğu için sanıklar duruşmaya gitmemek için can atarlardı. Dava uzadıkça uzuyordu. Duruşmalara katılmayan sanıklar cezaevinde dinlenirlerdi. Bu bir çeşit istirahat sayılırdı. Bir başka gün bir başka davada bir tanığın tutumu da duruşmalara renk kattı. Doktor Uğur Celos'un ve arkadaşlarının davasında duruşma yargıcı tanığa kürsüye gelmesini anlatmak isterken gel kürsüye çık deyince zavallı adamcağız bir metre yükseklikteki kürsüye tırmanmaz mı? Gel kürsüye çık sözü gel kürsüye yanaş anlamında kullanılmıştı ama kulakları biraz ağır işiten tanık bu bir mahkeme emridir gecikmeden uyulmalıdır deyip liselerde jimnastik derslerinde kasa denilen bir yüksek sehpaya tırmanıp düşen yeteneksiz öğrenciler gibi fırlayıp kürsünün üstüne çıkmak istiyor fakat bir türlü başaramıyordu. Tanık birkaç hamleden sonra yorulmuş sonunda kürsüye nasıl çıkılacağını anlamıştı. Sıkı yönetimde böyle olaylar da yaşandı, ne yaparsınız? Bir başka olay, hem güldürücü hem de güldürmekten çok düşündürücüydü. Emekli albay Mehmet Arkış, Deniz Gezmiş ile birlikte yargılanan Osman Arkış'ın babasıydı. Ali Elverdi Başkanlığındaki Sıkı Yönetim Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan ile birlikte Osman Arkış'ı da ölüm cezasına çarptırmıştı. Mehmet Arkış karardan sonra oğlu Osman Arkış'ı Mamak cezaevini ziyaret ederek oğlunu yüreklendirici birkaç söz söyler. Üsteğmen Burhan Poturna hemen ölüm cezasına çarptırılan oğluyla birkaç kelime konuşan baba Mehmet Arkış'ı sıkı yönetim savcılığına ihbar eder. Tanık kim olacak? Poturna bunun da çaresini düşünür. Cezaevinde görevli erleri tanık gösterir. İddiaya göre Mehmet Arkış'ın suçu silahlı kuvvetlere hakaret ve 12 Mart muhtırasına küfür etmek. Mehmet Arkış, Ali Elverdi'nin başkanlığındaki mahkemece tutuklanır. Duruşmaya tanıklar çağrılır. Tanık erler bir türlü muhtıra sözcüğünü kullanamazlar. Muhtıra yerine çoğu kez muhtar derler. Duruşma yargıcı tanık erlerden birine sorar. Sen duymuşsun, bu sanık neye küfretti? Muhtara komutanım. Hangi muhtara? Bizim muhtara. Mehmet Arkış'ın 12 Mart muhtırasına küfür ettiği işte böyle inanılır tanıklarla kanıtlanmış oluyordu. Molla bozuntusu davası. Bir zamanlar kamuoyunda anayasanın sosyalizme kapalı olup olmadığı konusu tartışıldı. Anayasa sosyalizme açık mı, kapalı mı? Kapalı diyenler soruyorlardı. Hani anayasanın neresinde sosyalizm yazıyor? Açıktı, kapalıydı derken eski cumhurbaşkanlarından anlı şanlı Cevdet Sunay, engin devlet tecrübesi ve derin kültürüyle tartışmaya katılarak anayasa sosyalizme kapalıdır dedi. Sunay'dan iyi bilen olur mu? Kapalı dediyse kapalıdır. Erkek olan gelsin açsın bakalım. Aynı günlerde Profesör Turan Feyzoğlu da Türkeş'te daha nice devlet büyüğü de anayasa sosyalizme kapalıdır diye tutturdular. Anayasa sosyalizme kapalıdır çünkü sosyalizm anayasaya açık değildir. Bu gerçek devlet adamları tarafından yerinde saptanarak kamuoyuna açıklanmıştı. Bu konuda İlhan Selçuk Cumhuriyet'te bir yazı yazarak anayasayı sosyalizme kapatmak isteyenleri bir güzel eleştirdi. Yazının içinde geçen bir satır basın savcılarını harekete geçirdi. Hemen dava açıldı ve İstanbul Toplu Basın Mahkemesi İlhan Selçuk'u mahkum etti. İlhan Selçuk şöyle yazmıştı: "Bir molla bozuntusu da çıkıp anayasa sosyalizme kapalıdır" dedi. Basın savcılığı bu yazıda Cumhurbaşkanı'na hakaret unsuru bulmuştu. Çünkü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay anayasa sosyalizme kapalıdır demişti. Dahası vardı. Sunay bir hocanın oğluydu. Sunay'ın mollalıkla böyle bir ilişkisi vardı. Savcı Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame düzenleyip davasını açmıştı. Mahkeme bu konuda bir bilirkişi seçti. Bilirkişi raporunu verdi. Yazar İlhan Selçuk Cumhurbaşkanı Sunay'a hakaret etmişti. Davanın tam bu aşamasında Başbakan Süleyman Demirel, avukatı Osman Ercan aracılığı ile mahkemeye başvurarak molla bozuntusu sözlerinin kendisiyle ilgili olduğunu ileri sürmüş ve İlhan Selçuk'un kendisine hakaret ettiği için cezalandırılmasını istemişti. İşte işler tam bu noktada karışmıştı. Molla bozuntusu kimdi? Savcı bilirkişiye başvurarak ek rapor istedi. Bilirkişi raporunu verdi. Yazar hem Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakan'a hakaret etmişti. Savcı biraz daha insaflıydı. Esas hakkındaki mütalaasında İlhan Selçuk'un Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkumiyetine, Başbakan'a hakaretten beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme tam bunun tersini yaptı. İlhan Selçuk Cumhurbaşkanı'na hakaretten beraat etti. Başbakan'a hakaretten mahkum oldu. Dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay savunmasını İlhan Selçuk'un avukatı olarak ben hazırladım. Önce uygulanan yasa maddesine baktım. Madde ile davanın niteliği arasında çok ilginç bir bağ vardı. Maddede bir hakaret açık olarak yapılmaz. Kapalı yolla yapılırsa sanığın cezalandırılması için bir koşul aranmaktadır.